Ayrım 16. Sayfa 171. Cinsel terör. Fantezinin ardında belki de hiç var olmadıkları yerlerde duygu farklılıklarını açıklarken kendi başıma iş çıkarıyor olabilirim. Ancak benim işimin geçmişte hiçbir örneği görünmemiş ve sonuçta ben fantezinin korkuyla kaplı ve tamamıyla ayrı bir alanını incelemeyi seçtim. Bu sadece sıradan bir korku değil. Çoğunluğun hissettiği tarzda bir korku ve terörün kontrolümü tamamen yitirmeme sebep olduğunu hissettiğimde bu enteresan bir şekilde insana seksi gelebiliyor. Fantazilerde farklı kaliteler yakalayabilmemin tek yolu buydu. Asla orgazm olamayan kadınlarda bunun sebebinin kendilerini bırakma korkusu, yardımsız kalma korkusu, kontrollerini yitirme korkusu, ki insanı orgazma götüren de budur, olduğunu anlamak için bir psikiyatrist olmaya hiç gerek yok. Kadın olmanız yeterli ve bazı kadınlar için, özellikle son derece bağımsız, kendi kendine yetebilen kadınlar için. Joan ve Anne gibi kendilerini hayatın akışına bırakabilen kadınlar için kontrollerini yitirmeleri fikri korkunç bir şey. Ve onlar için orgazmı onsuz yaşayamayacakları ve neredeyse bununla eş anlamlı olan terör vardır. Bunun anlamını bilmek için korkudan gebermiş olmanız gerekmez. Küt küt atan kalbinizin heyecanını devam ettirin. Zavallı açık ağzın, orgazma doğru eğilen vücudun şeklini izleyin. Artık bu kadınlar için cinsel korkunun ne demek olduğunu yarı yarıya anlamaya başlamışsınızdır. Joan, eskiden kocam ve ben Meksika'nın dışında yaşardık. Orada caddeye bir mil uzaklıkta yaşayan Charles ve Johan adında bir çiftle tanışmıştık. Bir gün Johan ve ben onlarda yalnızken o çekmecelerden birini açtı ve içindeki silahı gösterdi. Charles, "Bunu ben yalnızken evde bırakıyor," dedi. "Bir gün ben burada tecavüze uğradım. O zaman evli değildik. O uzağa gittiğinde daima bunu evde bırakıp bırakmadığına emin olmak ister." Sonradan Joanna'ya rastladığımda ve bu kitaba katılmasını istediğimde hikayenin devamını öğrendim. Benim seks hayatımın hala sana anlattığım o tecavüz sahnesinin etrafında dönüp durduğunu söyleyebilirsin. Onu hatırlamadan bir gün bile geçirdiğimi düşünemiyorum. Ben bu küçük evdeyim, yani Charles ile tanışmadan önce yaşadığım evde. İçeriye bir adam girdi. O Meksikalı değildi, nereli olduğunu bilemiyorum. Bana bir şeyler satmak istiyormuş gibi davranıyordu ama ben bir yamukluk olduğunu anlamıştım. Bana yalnız olup olmadığımı sordu ama çok yumuşak, tatlı bir sesle. Öyle ki beni hiç korkutmadı. Ama sanki içimde bir yerlerde çok korkmuştum. Çünkü bundan sonra ne olacağını neredeyse biliyordum. Bana yalnız olup olmadığımı sormasındaki yumuşaklıkla bir bıçak çıkardı. Onu elinin yanına masaya koydu. Sonra bana neler yapacağını anlattı. Bana bir pazarlamacı olmadığını ve eğer istediklerini yaparsam bana zarar vermeyeceğini söyledi. Hatta bana bundan zevk alacağımı söyledi. Konuştuğu süre boyunca pantolonunun önün kabardığını görebiliyordum. Gözlerine bakamıyordum. Gözlerimi aşağıya indirdim. Yere baktığını düşünmüş olabilir ama ben pantolonunun önündeki büyük tepeyi izliyordum. Onun ne kadar cani ama becerikli bir kabarıklık olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Sayfa 173. Bana elbiselerimi çıkarmamı söyledi. Çıkardım. Bir gözü kalçalarımda, diğeri de eline çok yakın duran bacağında. Ben çırılçıplak kaldığımda pantolonunun düğmelerini açmamı istedi. Açtım. "Çıkar onu," dedi. "Ve öp onu." Yaptım. Niye yaptığımı anlayamıyorum. Her şey çok doğal gibi görünüyordu. Sanki ona yardım etmek için acele eder gibi bir halim vardı. Bana söylediği her şeyi yaptım. Ve sonra sırt üstü çalışma masamın üzerine uzanmamı söyledi ama ayaklarım yerde kalmalıydı. Ben bunu yaparken o da bıçağını aldı ve bacaklarımın arasında durdu. "Onları daha fazla aç," dedi ve ben Bunu yaptığımda bana daha yakına geldi ve aniden bıçağın başının hizasını kaldırdı. Sonra onu hızla masada bir noktaya sapladı. Tam kalçalarımın yanına. Sonra önümde çömeldi. İki kolu iki yanımda. Bir eli hala masaya saplı bıçağı tutarken, iki elinin yardımıyla da üzerimde duruyordu. Ondan ne kadar korktuğumu ve ondan ne kadar çok nefret ettiğimi düşündüm. Ama gittikçe daha fazla heyecanlandığımı fark ettim. Gözlerimi kapadım ve sanki onun dilinden kaçmak ister gibi yandan yana dönmeye başladım. Ama tabii bu aynı zamanda da dilinin üzerimde farklı noktalara değmesine sebep oluyordu. Gözlerimi bir kez açtığımda tek görebildiğim onun siyah başıydı. Saçları ve yanında bıçağı tutan eli. Sonra tekrar gözlerimi kapadım ve aniden kendime hakim olamadım ve onun başını içime doğru ittim. Dilini mümkün olabilecek en derinlere ittim ve sonra o geldi. Tekrar, tekrar. Onun yüzünde gördüğüm diğer bir şey de gülümsemesi. Masanın üstünde üzerimdeydi. Tam üstüme çıkmıştı. "Onu içeri sok," dedi ve artık onun her söylediğini yapmaya can atıyordum. Bir elimle dudaklarımı açtım. Diğeriyle de ereksiyonunu içime soktum. Onun çok geniş olduğunu hatırlamıyorum. Sadece çok uzun ve inceydi. Onu bütünüyle içimde hissetmek istiyordum. Birkaç vuruştan sonra içime gelişini hissediyordum. Ben de geldim. Ondan ne kadar çok nefret ettiğimi unuttum. Sadece onun uzun şeyini düşünebiliyordum. Uzun ve ince, tamamıyla içimde kaybolmuş ve tekrar tekrar geldim. Sonra adam gitti, bana söz verdiği gibi. Sayfa 174. Biz evlenmeden önce ona bütün olanları anlattım ama asla neler hissettiğimi söylemedim. Bu olduğunda da ben Meksikalı biriyle çıkıyordum ve Charles'la buluşmadan önce de birisi vardı. Ama hiçbiri bana tecavüz eden adam gibi kendimi cinsel açıdan bu kadar ateşli hissettirmedi. Charles ile yataktayken bu hiç iyi değil. Kendi kendime onu sevdiğimi söylerken ve aynı zamanda da o garip adamdan nefret ederken. Bu erotik hislerimi bütünüyle öldürüyor. Diğer zamanlarda Charles beni o noktalara kendisi getiriyor ve diğer adamla ilgili düşünmeme gerek kalmıyor. Ama bazen havamda değilsem ve biliyorsam ki Charles veya o erotik havaya girmenin komik yolu beni alıp götürüyorsa ve hiçbir sebep olmadan onunla sürükleniyorsam, bu zaman işte o adam hakkında düşündüğüm zaman, gözlerimi kapatıp kendimi yeniden masanın üzerinde, bacaklarım masanın köşesinden yere sarkarken düşlüyorum. O da bacaklarımın arasında. Ondan ne kadar çok nefret ettiğimi hatırlıyorum. Bilemiyorum o korku, deneyimin çılgınlığı ve buna nasıl izin verdiğim. Bunu ne zaman hayal etsem yine o şekilde olayların akışına izin veriyorum. Daima. Parantez içinde kayıt edilmiş söyleşi. Sayfa 175. Anne. Anne, dul bir kadın ve bu kitaba katılan diğer kadınların çoğundan daha yaşlı. Bu yüzden dili diğerlerinden daha kontrollü. Ama bu, onun hayatının diğerlerinden daha az maceralcı olduğunu göstermez. Anne, kocamın eski bir arkadaşı ve kocası Joe'nun ani şekilde kazada ölmesine dek kocam onu oldukça iyi tanırmış. O, Film City'nin bir köşesinde çalışıyor ve artistlerle çok yakın ilişkiler içerisine giriyordu. Daha önce bir kez daha evlenmiş, 1950'lerin başlarında. Ve bu, bütün gazetelerde yayınlandığı gibi Hollywood Boşanma Mahkemesi'nde sonuçlanmış. Ama John ile ilk tanıştığımızda o sonsuza kadar benim için tek kişi olmuştu, diyor anne. Bunu eğer bir genç söyleseydi buna romantik bir söyleşi diyebilirdik. Ama bu annenin deneyimi ve bu onun pozitif bir şekilde nefes alabilmesi ve dürüstlüğünden kaynaklanıyor. En azından o kadar enerjik, hoş ve etkileyici ki yeniden evlenmemiş olmasına şaşırıyorum. Ona teklif edildiğine hiç şüphem yok ve bu kadar seksi bir kadının nasıl yalnız yaşadığına inanamıyorum. Annenin daima tanıdığım en akıllı, en iyi ve en açık fikirli kadın olduğunu düşünürüm. Her nesil için. Onunla olmak bir zevktir ve o asla problemleri senin üzerine yıkmaz. Onun problemleri olsa dahi. Onun 20-30 yıl önceki toplumsal cinsel keşiflerini anlatan cap canlı hikayeleri hala değişen dünyanın son 10 yılında rastladığım her şeyle boy ölçüşebilir. 1960'lardaki araştırmalarımda eğer yalnız olduğumu düşündüysem, parantez aç, diğer kadınlar gibi değil, parantez kapa, anne 30'larda nasıl farklı hissetmişti demek ki. Sokakta sigara içen, sevgilisiyle dolaşan ve benzeri ilk kız olması da ayrı bir olay zaten ama o bütün maceraların ona getirebileceği hazzı daha çok genç yaşlarda tatmaya çalışmış. Kendi kendini kontrol etme ihtiyacından ötürü gözle görülür, çelişkili bir his yaşamış olabilir. Dağcılar yeryüzündeki insanlardan daha dikkatli olmak zorundadırlar. En azından bu benim kendi dop dolu seks hayatımın gecikmesinden ötürü yaptığım bir açıklama. Annenin de eminim kendi açıklaması vardır. Sayfa 176. Şimdilerde bunu düşündüğümde bunu açıklaması çok zor buluyorum. Yani seks sırasında aklımdan geçenleri. Yapabileceğimi sanmıyorum. Karanlıktayım ama bu sadece gecenin karanlığı değil, bu sonsuz bir siyahlık. Bu kesinlikle bilimsel açıdan yanlış. Çünkü tahminlerime göre astronotlar, kozmonotlar, her neyseler ışığı kesinlikle bulabilirler. Benim siyahlığım daha mitolojik bir şey. O sonsuz bir yerde. Ben nasılsa kendi vücudumdayım ama aynı zamanda da onun dışındayım. Sonsuza, tahmin edilemez karanlığa düşmek için her saniye hazırım. Lucifer gibi. Bu benim kaybolmuş cennetim için ikinci bir referans. Acaba bu ne demek? Belki bunu tanımlamamın diğer bir yolu var. Bu sanki bir uzay roketinden düşmek gibi. Sadece saf karanlığın içine. Bu korkutucu ve heyecanlı. Sanırım erkekleri düşünme şeklim bu. Eğer onlar azıcık ürkütücü değillerse, şeytani bir dokunuşu olmadan onları heyecanlı bulmuyorum. Orada, o bu bütün Lucifer oluşumunu açıklıyor. O adam meleklerin en güzeli olarak düşünülmüştür. Bu fantaziye neden sahip olmam gerektiğini bilmiyorum. Ben bunu kesinlikle bile bile seçmedim. Çünkü bende yükseklik korkusu var. Buna ne deniyor? Uçağın camından bakamam ve hatta Rockefeller Merkezi'nin ofis camından bile bakamam. Kimsenin terasında sundurmasının ucuna gidemem. Korkarım çünkü atlamak isterim. Bunu gerçekten tatmin edici seks ilişkileri yaşayana dek hiç düşünmezdim. Sanırım o korkunç bir şekilde kontrolümü yitirdiğim anı asla gerçekten anlayamadım. Bu bilmediğim bir yere orgazmın getirdiği her şeyi bırakmak gibi. Önceden küçük bir kızken yüksekten hiç korkmazdım. Atlamaya hiç eğilimim yoktu. Bu orgazma ulaşma korkusu. Sanırım bağlantı bu. Siz ne dersiniz? Parantez içinde kayıt edilmiş söyleşi. Sayfa 177. Yasakların heyecanı. Dop dolu bir gerginlik, o suçluluk duygusu da keşfin bir parçası. Yakalanma olasılığı. Birisi tarafından. Şöyle diyebilirsiniz ki bu nedenle suçluluk motive edici bir duygu olduğu fantazilerin seyirci kategorisine aittir. Ben de böyle düşünüyorum. Parantez aç. Benim de orada bir fantazim var. Parantez kapa. Orada istediğin benzini varoluşundan veya yakınında olan diğer insanlardan alabilirsin. Ama suçluluk diğer bir fikre eklenmek üzere taşınabilecek kadar güçlü ve yaygın bir his. Bu cinsel fantaziye öyle bir coşkunluk getirebilir ki, bu ayrı bir kategori olarak ele almak istiyorum. Benim kendi fantazilerim sık sık yasaklanmışı yapma riskini taşır. Ben doğal olarak birçok kadın gibi dindar denilebilecek tipte bir kadınım ve kocalarımızın dışında bu başka tipteki adamlar için veya eski aşklarımız için de bir tabudur. Parantez aç. Bu hem kendimi hem de çoğunluğun fikrini açıklamak için basit bir dil. Ama ben yalın olmayı derin çözümlemelere tercih ederim. Parantez kapa. Bizim için bizi bununla içine alan fantaziler veya bazı tehlikeli durumlarda rastladığımız seksi erkekler, gerçek suçluluğu yaşamadan bizi isteklerin içine iter. Aslında gerçekte caydırıcı olan bu suçluluk duygusu, zararsız fantaziler tarafından sağlanarak aynı heyecanı bize yaşatabilir. Her iki şekilde de kazançlıyız. Sayfa 178. Bazı insanlar banka soyarlar, sırf kaçmanın garip heyecanını yaşamak için veya diğer bir deyişle yakalanabilecek olmalarının heyecanıyla. Bütün tetikte heyecanlar da saat uğursuz bir şekilde çalar. Bu sadece bir saat meselesidir. Suç işleme sırasında bu saatin geçiyor olması fikri her şeyin heyecanını daha da arttırır. Özellikle de suç olayı seks ise. Bu gerçekte kanunen yasak bir olaydır. Parantez aç, bazı kadınların hoşlanacağı türden. Parantez kapa ve söz konusu zaman geçmeden önce, zil çalmadan önce ayak sesleri yakınlaşır, yatak odasının kapısı açılır ve keşif gerçekleşir. Fantazilerde zaman suçluluğun, parantez içinde seksin yanındadır. Oradaki zamanın geçiyor olması tehdidinin heyecanı da eklenir. Senin tek yapman gereken bu ekstra gücü bir geminin romantikliği içinde, bir yaz aşkında veya başka bir şehirde seks yaparken düşünmendir. Emma: ben diğerlerinden saklanıyorum. Saklambaç oynuyoruz ve ben saklanacak bir yer bulmak üzere oyunu başlatmak görevini almışım. Evin en üst katında içerisinde sadece bir yatak olan bir oda buluyorum. Hızla, karanlıkta yatağın altına kayıyorum ve diğerlerinin beni bulmasını bekliyorum. Şimdi sesleri çok uzaktan geliyor. Bir çift ayak sesi, gittikçe yaklaşan bir kişi dışında hepsi çok uzaktalar. O bana öyle direkt bir çizgiyle yaklaşıyor ki sanki nerede olduğumu biliyormuş gibi. Sanki ben ona arkama bir iz bırakmışım, bir koku bırakmışım gibi bir hali var. Sanki bu saklanma yerini birlikte planlamışız. Nefesimi tutuyorum, kalbim çarpıyor çünkü onun kim olduğunu biliyorum. O grupta beni diğerlerinden önce bulmasını ümit ettiğim kişi. Bu o olmalı, bunun o olmasını çok istiyorum. Sayfa 179. Dümdüz odaya giriyor. Sessiz ve çabuk hareket ediyor. Böylece diğerleri onu duyamıyor ve karanlıkta yatağın altına, yanıma yavaşça kayıyor. Birlikte uzanıyoruz. Zor nefes alıyoruz. Ellerimiz birbirimiz üzerinde hareket etmeye başlıyor. Daha önce hiç bana dokunmamış ve o eller hiç üzerimde dolanmamış. Aklımda o ellerde bir yüz yaratıyorum. Öyle bir yüz ki onu çok heyecanlı buluyorum. Ama asla öpebileceğim şekilde benim olmuyorlar. Diğerlerinin seslerini dinlerken nefes almaya zar zor cesaret edebiliyorum. Onlar bir odadan bir odaya, uzaklarda arayış içindeler. İkimiz de çok yavaş hareket ediyoruz. Tenim çok canlı. Ellerim süeterimi kaldırmasına ve ağzını göğsüme yönlendirmesine yardım ederken heyecanım içimde bütünüyle dolaşıyor. Pantolonumun arkasında uçağını çalıştırmasına yardım ediyorum ve ardından o müthiş cesaretlilikle kalçalarımı havaya itip başını aşağıya alıyorum. Ağzı tamamıyla benimle ilgileniyor. Ellerim karanlıkta gittikçe daha fazla cesaretleniyor, onun üzerinde dolaşıyor. Kaya gibi sert ereksiyonunu buluyor ve bu sırada bu çıplak yerde çok yavaş hareket ediyoruz. Korkuyla nefes alıyoruz ve vücutlarımız aşağı kattan gelen seslerin gürültüsü üzerine hareket ediyor. Birbirlerine sesleniyorlar. "Onları buldun mu?" Ardından benim ismimi söylüyorlar. "Emma! Neredesin Emma?" Her adımda daha fazla yaklaşıyorlar. Yaklaşan sesleri ne kadar yükselirse, vücutlarımız da o kadar acil gelişiyor. Gülüyorlar, birbirlerine sesleniyorlar, saklanabileceğim yerleri düşünüyorlar. Artık kayıp olanların sadece ikimiz olduğunun farkındalar. Sayfa 180. Sonra sesleri azalıyor ve dua ediyorum. Tanrım, henüz bizi bulmalarına izin verme. Sonra erkek arkadaşım Larry'nin sesini duyuyorum ve sanki sesinde hiç şüphelenmiş duygusunu hissetmiyorum. Korku ve endişe beni daha da ateşlendiriyor. Bu çok az tanıdığım adamla en olağanüstü şeyleri yapabilmeme sebep oluyor. Artık bana yapmasına izin vermeyeceğim hiçbir şey yok. Hatta acı bile. Hatta kulağıma daha önce hiçbir erkeğin söylemediği sözler bile. Daha fazla, kulağımda kendi fısıltım. Daha fazla. Onu istiyorum ve o daha içime girmeden sırılsıklamam. Biz tıpkı karanlıkta iki suikastçı gibiyiz. O kadar zor nefes alıyoruz ki sanki bizi duyamazlarmış gibi görünüyor. Artık beraber olduğumuzu biliyorlar. Arayışın yerini aciliyet alıyor. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Diye bağırıyorlar. Kahkahalar atıyorlar ve şimdi bize takılıyorlar. Onların aciliyeti bizimki oluyor. Gizli, birbirimizin terleriyle sırılsıklamız. Kıyafetlerimizin yarısı üzerimizde yok. Bunu diğerlerine nasıl açıklayacağız? Ama artık bunun için çok geç. Merdivenlerde ayak sesleri var. Birisi çatıya açılan bu küçük kapıyı buldu. Bu sadece gelen bir çift ayak sesi. Daha fazla zamana ihtiyacımız var. Sadece saniyeler. Yabancının karanlıkta tökezlediğini duyuyoruz ve o sırada da içimdeki kamış gittikçe daha derine giriyor. Dişlerimle alt dudağımı ısırıyorum ve düzüşmemiz bize gittikçe yaklaşan ayak sesleriyle bölünüyor. Biz de daha fazla engel olmadığımız şeye yaklaşıyoruz. Artık bunun kontrolüm dışı olduğunu biliyorum ve gelen kişinin Larry olduğunu da biliyorum. O bizi bulduğunu düşünerek aşağıdan diğerlerini de çağırıyor. Ayak sesleri ve sesler yakınlaştıkça biz de yakınlaşıyoruz. O gelene kadar. Parantez aç. Rica üzerine yazılmıştır. Parantez kapa. Sayfa 181. Donna. 30 yaşındayım ve 12 yıldır evliyim. Sanırım benim en favori fantezim birine dayanamayıp mastürbasyon yapmaya başlatacak kadar heyecanlandırmak. Ben öyle bir yabancıyı açıkça ve kasten heyecanlandırabilecek türden bir kişi değilim. Ben çok utangacım ve nedense seksiliğimi hep arka plana atarım. Ama nasılsa kazalar olabiliyor ve geçmişte bazı insanlara heyecanlandırdım. Bu fikre bayılıyorum. Bir gün kocamın yanında birini heyecanlandıracak cesareti kendimde bulacağım. Kocamla sevişirken diğer adam ve kadınların bizi izleyebildiği bir yerde olduğumuzu ve bu görüntünün onları etkilemesi sonucu mastürbasyon yapmaya başladıklarını hayal ediyorum. Ayrıca beni kesen erkekleri de düşünüyorum. Onları gözümde mastürbasyon yaparken ve bana baktıklarında duydukları heyecandan ötürü toplumun içinde penislerini kavradıklarını canlandırıyorum. Seksüel açıdan çok yavaş geliştim ve ilk mastürbasyon yapmaya başladığımda orta yaşlara yaklaşmıştım. Onlara fantazilerimle yakalanma korkusu ile bunu gizli mekanlarda yapmaya başladım. Erkeklerle çıktığımda eve uyarılmış olarak geldiğimde mastürbasyon yaparken onunla neler olabilirdi diye düşünürdüm. Evlendikten sonra yine fantazilerimde yakalanma korkusuna kapıldım. Nasılsa deneyimim arttıkça ve kocam daha iyi bir sevgili olmaya başladıkça onun penisinin çok utandırıcı ve tehlikeli bir durumda dikleştiğini ve boşaldığını hayal etmeye başladım. Kocama bu fantazileri anlatsam bana nasıl tepki verir bilemiyorum. O çok liberal bir adam ama eğer güncel bir teste tabi tutulsa farklı düşünebilir. O bana fantazilerini anlattığında bazıları beni heyecanlandırmış, bazıları ise midemi bulandırmıştı. Parantez içinde mektup.